Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Üçüncü programımıza hoş geldiniz. Sosyal Link ağına bağlı Ortak Payda podcastimize tekrar hoş geldiniz. Öncelikli olarak tüm dinleyenlerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Biz üçüncü programımıza başlıyoruz ama birinci, ikinci kayıtlarımız gerçekten büyük ilgi gördü. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bir başka teşekkürüm de tabii ki bu programı beraber yaptığımız diş hekimi, araştırmacı, yazar Sayın Tahsin Bulut abime. Tahsin abicim, merhabalar tekrar.
Merhaba Fırat'cığım, ben teşekkür ediyorum.
Tahsin abi, gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ben bu kadar ilgi göreceğini ilk başlarda düşünmüyordum. Bir de podcast tabii ki bizim için çok yeni. Ama belirli bir dinleyici kitlemiz oldu. İkincisinde daha da arttı. Tabii ki bu artışta da program yapımcımızın çok önemi var. Mutlaka podcast'i doldurmak önemli değil ama bunu yayınlamak, duyurmak çok önemliydi. Bu yüzden de Sosyal Link A bu konuda zaten çok tecrübeli bir yapıya sahip ve gerçekten de çok kuvvetli başladı bu işe. Ben inanıyorum ki Sosyal Link önümüzdeki dönemde podcast konusunda uzman olduğu herkes tarafından bilinen ve Sosyal Link dendiğinde podcast dendiğinde Sosyal Link akla gelecek. Ben kesinlikle bunu böyle görüyorum. Öğrendikçe daha da net görmeye başlıyorum açıkçası. Biz de podcast konusunda yeniyiz.
Ben de bu görüşlerinize katılıyorum. Bence de öyle olacaktır.
Abi, hemen başlayalım mı?
Hay hay.
Çok zor bir 2020'yi geride bıraktık. Bugün bir tane yazı okudum. Ona çok güldüm zaten. Diyor ki zor günleri geride bıraktık 2020'de. Şimdi daha zor günler var önümüzde diyor. Sizce de bu böyle midir? Yoksa aslında şuna şöyle bakalım. Bir almanağım mı çıkarttım? Aslında bir almanak çıkarttım. 2020'de neler olmuş ama okuyup da herkesin içini karartmak istemiyorum. İhtiyaç olursa onda dönüp bakarız almanağa. Bu konuda bu böyle olmuş. Buradan buraya gelmiş gibilerden ama 2021'i belirleyecek en önemli şeylerden biri siyasi öngörüler. Yani sizin bu konudaki siyasi öngörülerinizi alabilir miyim? 2021'de neler bekliyorsunuz Tahsin abi? Yani neler olacak? Siyasette neler olacak? Aşı gelecek mi? Aşı yapılabilecek mi? Bütün herkese yetecek mi? Milli Piyango 75 milyonu verecek mi? Enflasyon %14 çıktı. TÜİK biliyorsunuz enflasyon hesapladı. %14 küsur bir enflasyon belirledi ama ben de yaşımı TÜİK'e hesaplattırdım. Bugün benim de 23 çıktı Tahsin abi yaşım.
Çok güzel.
Yani çok ondan güzel. Sonra da hak verdim tabii ki 14'de.
Evet evet. Yani tabii 2021 umutlu olduğumuz bir yıl değil maalesef Türkiye açısından baktığımızda. Dünya içinde bir takım riskler barındırıyor. Sadece Türkiye için değil tabii. İzlenen bu gelir dağılımındaki uçurumu büyüten ekonomi politikaları dünyada da giderek barışın tehlikede olduğu anlamına geliyor. Nitekim önce dünyadan bahsedelim isterseniz. 2020'de Wall Street'i işgal et sloganıyla başlamış eylemler vardı biliyorsunuz. Bu eylemler sosyal eşitsizliğe karşı birer isyandı aslında. Bu isyanlar yine devam edecek çünkü sermaye gruplarının veya egemen para odaklarının, kapitalist güçlerin bu konuda bir sosyal politikaları yok. Yani toplumu rahatlatacak, gelir dağılımını daha adil hale getirecek bir çabaları söz konusu değil. O bakımdan bir kere dünya için bu risk söz konusu. Yani sosyal patlamanın yakıt maddesi büyüyor bana göre. Bütün dünyada büyüyor yani. Özellikle bizde de tabii ki büyüyor. Çünkü biz hem COVID-19 pandemisine hem de ekonomik krize eş zamanlı yakalandık. Bunun tabii faturası giderek karşımıza 2021'de daha fazla çıkacak. Keşke kötümser olmasak, keşke iyimser şeyler söyleyebilsek ama öyle görünmüyor diye düşünüyorum. Mesela ekonomik krizin yansımaları 2021'de daha çok hissedilmeye başlanacak. Bir lokma bir hırkayla ya da işte bağışlarla hayatını idame ettiren, hatta bu iktidara bu sayede oy veren büyük bir kitle var. Milyonlarca bir kitle var. Bu kitlenin bir lokma bir hırkayla artık tatmin olmayacağı bir 2021 olacak diye düşünüyorum.
Tahsin abi haklısın ama bir tek bölümüne katılmıyorum. Şöyle onu da izah edeyim ben. Katılmıyorum derken ek diyeyim. Yani yanlış anlamayın lütfen.
Estağfurullah lütfen.
Hani eş zamanlı yakalandık dediniz ya, hem ekonomik krize hem pandemiye.
Evet.
Yani şimdi dün de bu konuyu ben bir arkadaşımla tartışıyordum. 18 yılın yarattığı bir ekonomik problem var aslında baktığımızda. Yani 18 yıl derken daha önce problemimiz yok muydu ekonomik olarak? Yine vardı. Ama 18 yıldır buradan sorumlu olan bir hükümet yapısı var.
Evet.
Ekonominin buraya gelmesini, bu aşamaya gelmesini sağlayan. Yani pandemiye baktığınızda ise geçen Mart ayından itibaren, yani son 10 aydır, 9 aydır olan bir pandemiyle savaş dönemi var. Pandemiyle mücadele dönemi var. Fakat o 18 yılda pandemiyle mücadele dönemini bir yıl olarak düşünsek, geçtiğimiz 17 yılda bu pandemiye gibi sorunlarla mücadele edebilecek bir bütçemiz olması gerekiyordu. Yani
evet.
Bu şu anda esnafa, sanatçımıza, restoran sahiplerine, işte günlük para kazanarak işlerini halletmeye çalışan, ihtiyaçlarını almaya çalışan insanlara yardım edebilecek kadar bütçemizin, bir yedek akçemizin kenarda olması gerekiyordu. Yani bugün bir esnafa gidip de ben senin 3 ay boyunca 750 lira kira yardım yapacağım dediğinde hangi yarasına merhem olabilir ki böyle bir şey? Ya da bir sanatçıya 1000 lira bir yardım olacak, o da 3 ay boyunca. Ya da bir ay mı? Onu bilmiyorum. Kira yardımı 3 ay ama sanatçı bölümünü tam olarak bilmiyorum. Ya belki de sadece bir aylığına 1000 lira verilecek. Ne olacak abi? Yani kime yetecek? Nasıl evet. geçinecek?
Yani eş zamanlıdan kastım aslında, çok haklısınız.
Tabii tepe noktası 2010, eş zamanlı geldi.
Evet, 2010'dan sonra başlayan yanlış ekonomik politikaların 2019-2020 yılları içinde faturasıyla net karşılaştık. Çünkü ondan önce işte döviz darboğazı sıkıntımız çok fazla göze batmıyordu. Ama ekonomik konusunda fütürist yazarlar bu mesajları hep vermişlerdi. Yani mahvedilmez yıllardır söylüyor. Sonuç bizi buraya götürecek diye Özgür Demirtaş Hoca yıllardır söylüyor. Fakat döviz, daha doğrusu ekonomik krizin ne anlama geldiğini toplum olarak pandemide hissettik. Sizin dediğiniz gibi, yani pandemide o kenarda bulunması gereken yedek akçenin olmamasıyla hem pandeminin iyi yönetilememesi birlikte ortaya çıktı. Dolayısıyla o krizin sonuçlarını net görmüş olduk. Yani eş zamanlıdan kastım buydu.
Bir de döviz konusunu dediniz mesela. Döviz gerçekten Türkiye'yi çok etkileyen bir emtia diyelim. Eskiden %40'a 60'mış, biliyor musunuz? Döviz, bankalardaki kişilere ait döviz, şirketlere ve kişilere ait döviz miktarı %40. Şu anda %60.
Evet.
Dolarizasyon yani problemiyle karşı karşıyayız.
Tabii.
Yani Türk halkı TL'ye güvenini kaybetmiş. Yani buradan onu görüyoruz sonuç olarak.
Burada tam bu noktada ilginç bir şey söyleyeceğim. Pek çok Erdoğan'a oyunu veren pek çok vatandaş Erdoğan'ın paranızı TL'ye çevirin uyarısını dikkate almıyor. Yani oyunu Erdoğan'a vermiş ama parasını dövizde tutmaya devam ediyor. Böyle bir şey var. Bir araştırma okumuştum hatta. Yani AK Parti'nin içindeki büyük kitle bu ekonomik uyarılara inanmıyor.
Demek ki tüyoyu daha rahat alıyorlar. Yani bir de böyle bu yani açıdan da bakmak lazım.
Belki
daha
ama
kolay görüyor olabilirler. Ne olacağını daha kolay görüyor olabilirler. Aşı olmuşlar mıdır abi aynı kitle?
Sanmıyorum. Yok, evet, o biraz spekülasyon gibi duruyor.
Ben de hiç sevmem zaten. Şimdi
2021 yılı için benim başka bir öngörüm var.
Buyurun.
Fırat'cığım. Sanki bana geliyor ki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız parlamenter sisteme dönmek için bir operasyon içinde olacak gibi düşünüyorum.
Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü son anketlere baktığımızda başka çaresi de kalmadı gibi görünüyor.
Evet, yani AK Parti'nin birinci parti olacağı varsayımından yola çıkarak tekrar eskiye dönüp iktidar gücünü kaybetmeyeyim diye düşünecektir. Çünkü dediğiniz gibi anketlerde MHP ittifakına rağmen %50'nin çok altına düştüler. Şu anda %35'ler seviyesinde bir şeyden bahsediliyor. Oranlardan bahsediliyor. Dolayısıyla bu teklif aslında muhalefet için de çok sıkıntılı bir teklif, biliyor musunuz? Mesela muhalefet bu teklif karşısında ne yapması gerekiyor?
Tabii hayır deme şansı da yok parlamenter sisteme dönüşün. Ama kabul ettiğinde yine aynı yönetimin birinci parti olma ihtimali çok yüksek.
Evet, yani dolayısıyla muhalefeti bu şekilde köşeye sıkıştırabilir. Ancak tabii burada bir şey daha var. Bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yıllardır övgüyle bahsedildi. Yıllardır değil de işte daha doğrusu geçen zaman içerisinde buna bir sürü övgü yapıldı. Övgü dizildi. Çok başarılıyız, çok iyi, çok şu bu diye. Bundan geri adım atmanın da herhalde seçmen nezdinde bir karşılığı olacak diye düşünüyorum.
Tabii mutlaka olacak. Onun ötesinde bu dayanılacak bir sistem gibi durmuyor artık zaten. Şöyle evet. bir şey var. Dün en son evvelsi gün Volkswagen firması yatırımını çekti Türkiye'den, biliyorsunuz. Artık evet. bu yatırımı yapmama kararı aldı.
Evet. Yani, ama Sayın Bakan da Volkswagen kaybedecek.
O apayrı bir şey. Şimdi onu da ondan da bahsedecektim ama şöyle bir durum var. Yabancı yatırımcı bizim gibi değil. Çıkarın yastık altından paralarınızı dediğinizde Türk yatırımcı çıkarmıyor artık zaten yastık altında. Artı yastık altında bir şey de kalmadı.
Tabii.
Yani yastığı bırakın, yerdeki döşemeyi sökseniz altında bir şey kalmadı da. Yabancı yatırımcı hukuk istiyor. yatırımını güvende tutmak istiyor. Finansal güvenlik istiyor ve yaptığı yatırımın iyi çalışmasını istiyor sonuç olarak.
Tabii.
Çünkü bütün özeti bu. Kanunların arasında eski bundan bir 4 yıl önce falan geçen torba yasa içerisinde geçen kanunun içinde şey vardı. Yani Sayın Erdoğan mesela diyelim ki sizin şirketinizi sorunlu buldu ve kafasında bir soru işareti oluştu. Yarın sabah kalktığınızda hiçbir şeyiniz olmayabilir Tahsin abi. Yani böyle bir karar verme yetkisi var şu anda bu sistemin. Yani bu böyle bir sistemin içerisinde yabancı yatırımcıyı beklemek
çok zor tabii.
Zor. Yani zor. Yabancı yatırımcı ve para dışarıdan para güvene gelir. Bu kadar
evet,
basit.
Evet,
yani
evet.
Kişiler burada kendini güvende hissetmek ister ama
evet.
Sonuçta bir yeni bir süreç başlayacak dendi. Yeni kurallar konacak dendi. Bir bu tüm hukuk sisteminde falan yeni kurallar gelecek dendi ama hala gelmiyor. Hala düşünce cezalandırılıyor. Hala bu tip demokrasiyi etkileyecek uygulamalar devam ediyor. Yani dışarıdan da görüntüsü hoş değil. Böyle olduğu zaman da yatırımcının gelmesi gerçekten zor. Yani tabii ki bakanın bir de bunun üstüne bu öyle bir açıklama yapması Sayın Varank. Yani bunda kaybeden Volkswagen olur diyor. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Yani biz Volkswagen gibi bir marka Türkiye'ye geldikten sonra onun ötesinde başka markalar da gelecek. Ya koskoca Volkswagen gelmiş biz niye gitmeyelim pozisyonu olacak. Buradan yer isteyecekler.
Evet.
Yaklaşık 2 milyon kişi ekmek yiyecek bu işten. Yan sanayisi Türkiye'nin en kuvvetli işlerinden bir tanesi yan sanayi.
Tabii.
Otomotiv yan sanayine çok güçlüyüz.
Tabii binlerce insan geçiniyor orada.
İş gücümüz inanılmaz yüksek otomotivde.
Evet milyonlarca
yani,
hatta.
Evet yani bu ailelerini de düşündüğünüz zaman çok büyük bir kitle. Yani
evet.
Bu kadar basit değil. Kaybeden Volkswagen olur ne demek yani adam gider istediği yere yapar yatırım.
Evet.
Yani
evet.
3 liraya mal etmez de 3.2 liraya mal eder. Sorun değil.
Evet evet. Bir değerlendirme yapmak istiyorum izin olursa Fırat Beyciğim. Şimdi bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti kurulurken ki Recep Tayyip Erdoğan arasında söylem açısından, projeler açısından, mesajlar açısından çok büyük farklar var. Yani mesela
o kadar uzağa gitmek de gerekmiyor. Geçen seneyle bu sene arasında da fark var baktığınızda.
O tutarsızlıklar anlamında söylemiyorum. Temel politikalar anlamında söylüyorum.
Uyguladığı
evet. Yapıyla şöyle mesela dikkat ederseniz 2015-16'lara kadar Türk kelimesini ağzına almayan bir Erdoğan vardı. Yani Türk demekten imtina eden bir sayın başbakan vardı özellikle. Fakat son zamanda özellikle Devlet Bahçeli'nin de birlikteliğiyle birlikte bir milliyetçi söyleme oturulmuş bir hal var. Yani bunu ben şöyle diyorum, değerlendiriyorum. Belki biraz komplo olarak da değerlendirebilirsiniz ama müesses nizam 1990'larda Türkiye'de etkili olan müesses nizam sanki kendi istediği çizgide bir iktidar yarattı. Yani daha doğrusu Sayın Erdoğan'ı o müesses nizam yanına aldı ve kendisine ilk defa halkta güçlü desteği olan, yani şu ana kadar öyleydi de şimdi düşüyor tabii ama güçlü desteği olan güçlü bir lideri yanına alarak müesses nizamın kendisi sanki Türkiye'de en güçlü dönemini yaşıyor gibi bir durum var ortada. Fakat Sayın Erdoğan'ın kaybetmekte olduğunu görünce müesses nizam acaba bir yeni arayışa girer mi? Bir değişikliğe gider mi? Çünkü bu konudaki tabii Türkiye'nin yaşadığı badirelere buna 15 Temmuz da dahildir. Onlara baktığımız zaman çok cevaplandırılmaya muhtaç çok soru var. Çok karanlık nokta var. O bakımdan...
Peki dönse bile zihniyet değişir mi?
Yani başka bir... Sayın Erdoğan mı dönse diyorsunuz?
Yani diyelim ki bu fikirler değişti. Bir yeni bir yol çizildi.
Hı hı.
Ama o yola ulaştıktan sonra zihniyet aynı yere döner mi?
Yani bundan sonra hangi fikir ortaya atılırsa atılsın ya da işte bu reform politikaları nedeniyle bir geri adım atılacağı, hatta Kürt sorununda bile yeniden eski mesajlara dönüleceği gibi iddialar var. Fakat bunların hiçbirinde inandırıcı ve başarılı olamazlar. Çünkü büyük bir güven kaybı var.
Zaten o zaman da hükümet ortağı şu anda Kürtlerle ilgili söylemler değiştiği anda Kürt sorunuyla ilgili diyeyim daha doğrusu bütün desteğini de çekme ihtimali var o konuda
tabii.
Biliyorsunuz çok farklı tabii, bir
tabii.
Düşünce yani keskin bir düşünce yapıları var ama
evet.
Bakalım yani siyaset çok gebe her şeye. Bu arada İyi Parti eve döner mi Tahsin abi?
Yani normal koşullarda bana göre eve dönmesi intihar anlamına gelir. Bütün orada mücadele etmiş olan ve yeni bir hareket olarak, yeni bir oluşum olarak yola çıkmış olan insan kitlesinin tümünün siyasal hayatını bitirmek anlamına gelir. O bakımdan böyle bu tip teoriler de var, bu tip iddialar da var. Hatta İyi Parti'nin parlamenter sisteme dönüş üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nu da yanına alarak Erdoğan'ın bu teklifine evet diyeceği.
Bir memleket masası kurulması önerisi var zaten İYİ Parti'nin.
Evet, evet.
Sayın Meral Akşener bunu ısrarla zaten sürekli dile getiriyor.
Evet, fakat tabii bu yolla bir sağ cepheyi büyütme, sol cepheyi işte dışarıda bırakma gibi bir adımın içine girilirse, yani Millet İttifakı'ndan kopan bir İYİ Parti hareketiyle karşı karşıya kalırsak, bunun bana göre seçmen nezdinde İYİ Parti açısından da faturası çok ağır olur.
Ben Tahsin abi şöyle bu soruyu sordum size ama sonuç olarak ben bu ittifakın dağılma ihtimalinin çok küçük olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten ileriye bakan iki tane genel başkan var şu anda. Pozitif düşünceye sahip. Ben hani Sayın Meral Akşener'i de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da pozitif bakış açılarının bu ülkeye çok yararı olduğunu düşünüyorum şu anda. Bizim tüm halkın ihtiyacı olduğu bir enerji salıyorlar aslında bakarsanız.
Buna katılıyorum yani, aynen bence yani de.
Bizim ihtiyacımız var şu anda buna. Çünkü artık şucu bucu sen öylesin öylesin germek konuyu. Yani bunlar artık herkesi çok yordu Tahsin abi. Yani şu anda bu iki liderin söylediği söylemlere ihtiyacı var ülkenin.
Sosyal link.
Peki konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Eğer sizin söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa bu konuda.
Yok.
Ben hatta bu şeyin de daha da ittifakın genişleyeceği düşüncesindeyim. Yani AKP'den kopan partilerin de yani yeni kurulan partilerin de ilk seçimde büyük ihtimalle bu ittifakın içinde olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
Bence de öyle. Evet evet. Başka şansları yok zaten.
Peki bir de bu konuyu kapatmadan şunu da sorabilir miyim size? Sizin görüşlerinize bu konuda çok önem veriyorum biliyorsunuz. HDP kapatılır mı? Kapatılırsa da bu muhalefeti nasıl etkiler? Hükümeti nasıl etkiler?
Yani parti kapatma biliyorsunuz son yapılan anayasa değişikliğiyle oldukça zorlaştırıldı, güçleştirildi.
Anayasa derken yani anayasa değişikliği tamam da anayasaya zaten uyulmuyor son zamanlarda birçok konuda. O açıdan sordum bu soruyu.
Evet. Yani tabii
insan hakları
o kadarını da yapamazlar diye düşünüyorum. Yani anayasaya uymayacak bir biçimde onu atlayarak bir parti kapatma girişimi olacağını sanmıyorum. Bu, tabii burada
o kadar da yapamazlar lafı var ya Tahsin abi sözünü kestim çok özür diliyorum. Ben bir arkadaşımla geçen gün konuşuyorum. Ya bana dedi ki ya bir şey konuşuyoruz ya o kadar da olmaz dedi bana. Ben dedim ki ya şu ana kadar yaşadıkların hepsi o kadar da olmaz diyordun zaten dedim.
Yani çok haklısınız. Kaygılarımızın büyük olduğu geçmişte yaşanmışlıklardan ötürü kaygılarımızın...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Büyük olması çok normaldir yani buna katılıyorum. Gerçekten öyle ama şimdi tabii parti kapatıyorsunuz. Aynı parti başka bir ad altında tekrar kuruluyor. Yani bu rasyonel bir davranış değil yani. Devlet aklı böyle bir şey yapmamalı bence. Ancak tabii burada bunu söylerken dinleyicilerimizin şunu da bilmelerini isteriz. HDP'nin onu kapattırma dedikodularını yaygın hale getiren politik tutumdan biraz geri adım atması gerekiyor. Yani bir kere HDP Türkiye'nin partisi olma iddiasındaysa ki bence çok isabetli olur Türkiye'nin partisi olabilirse. O zaman PKK ile olan ilişkilerini çok zor olduğunu biliyorum. Yani HDP'nin netice itibariyle PKK hareketinin bir siyasal iz düşümü olduğu gerçeği ortada. Ama bundan kurtulması gerekiyor. Bunu başarabilirse yani silahlı Kürt siyasetinin silahlı mücadeleden geçmediğini, sivil mücadeleden, sivil siyasal mücadeleden geçtiğini kabul edip bunu sahiplenebilirse eğer HDP, bence Türkiye'ye çok büyük hizmet etmiş olur. Hem kendi adına da iyi bir şey yapmış olur.
Ben bir de şunu savunuyorum. Tahsin abi sizin bu söylemenizden yola çıkarak bunu söylüyorum. Türkiye'de zaten bir Kürt sorunu diye bir şey değil aslında olan. Kürt sorunu değil. Kürt vatandaşlarımızın sorunu var. Onlarla uğraşalım, çözmeye çalışalım. En önemli şeylerden bir tanesi yaşadıkları yer, standartlarını yükseltmeye çalışmak. Buraya yani tamamen aidiyetini sağlayabilmek açısından. Kürt değil, PKK sorunumuz var bizim zaten abi. Yani bunun üstünden yürümemiz lazım. Yani.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani ikisini ayırt etmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Ben birçok Kürt arkadaşım var. Yani Kürt kökenli arkadaşım var daha doğrusu. Çok sevdiğim insanlar. Nasıl Laz'ıyla, nasıl Çerkez'iyle, nasıl yani yabancı da olsa fark etmiyor. Dost, insanlık ön planda olması lazım.
Akrabalık
yani.
İlişkilerimiz çok gelişmiş.
Abi bu ülkeyi zaten aslında, hep beraber kurtardık. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i biz Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik.
Tabii tabii.
Ben konuyu değiştireceğim. Tahsin abi konuşmak istediğim başka şeyler var.
Evet.
Öncelikli olarak şu milli piyango işine biraz girelim mi abi? Bilet aldınız mı?
Yok, almadım. Yani eski geçmiş yıllarda...
Tüp aldınız mı?
Tüp de almadım.
Anladım, aynı yere gidiyor. Şimdi şöyle bir şey soracaktım. Piyango, milli piyangoda şöyle bir açıklama yapıldı çekilişten önce. Tüm biletler satıldı diye bir biliyorsunuz bir açıklama yapıldı.
Değil mi?
Evet. Ama büyük ikramiye...
Satılmayan biletlere çıktı.
4 tane biletin bir tanesine çıktı biliyorsunuz. Çeyrek bilet, diğer 3'ü satılmamış. Tüm biletler satıldı açıklaması var ama...
Evet.
Bu 3'ü satılmamış demek ki.
Evet.
Yani şeyde inanmayacak da değiliz yani, koskoca insanlar açıklama yapıyor yani. Satılmıyor diyorsa o 3 bilet satılmamıştır yani büyük ihtimalle.
Müthiş bir güven kaybı söz konusu yani. Akıl almaz bir şey bu. Tabii Milli Piyango'nun özelleştirilmiş olması da ayrı bir hadise. Kabul edilemez bir şey. Gerçi işletme hakkı özelleştirilmiş 10 yıllığına.
Tank palet gibi mi abi?
Gibi deniyor. Onun gibi deniyor. Dolayısıyla yani devletin arkasında olduğu, yönettiği bir piyango hadisesi bile artık vatandaşın güvenilirliğini kaybetti. O bakımdan şimdi zaten Özgür Demirtaş dün mü yazdı ne Twitter'da, diyor ki milli piyango bileti alınmaz. İkinci bir şey daha söylemişti, onu unuttum. İki şeyi diyor, altını çizerek söylüyorum. Artık milli piyango bileti alınmaz diyor. Yani doğru söylüyor bence de.
Peki yani şimdi hadi diyelim o 3 bilet satılmadı. Bir yerde kalmış, bir çekmecede falan unuttular herhalde. 100 milyon liraydı biliyorsunuz büyük ikramiye. 70, yani 25 milyon lirası birine çıktı. O da herhalde daha ortaya çıkmadı. O çıkan kişi de. Onu da bilmiyoruz. O da varlık adamı mı acaba? Diğer taraf varlık fonuna gitti ya, ondan dolayı %25 %75 olarak bölünmüş olabilirler.
Kim bilir.
Şimdi bir de bu konuda bir kampanya var biliyorsunuz.
Evet.
Yani SMA hastalarına bu para aktarılsın diye bir kampanya var.
Evet evet.
Fakat Sağlık Bakanımız da bugün çıktı, dedi ki ben de SMA hastaları zaten dedi tedavisini görüyor. Biz dedi hastalarımız dedi denek malzemesi yapmayız dedi yabancı şirketlere dedi. Biz aşıda zaten durumumuz ne? Yani
evet, çok talihsiz bir açıklamaydı bana göre.
Bence de talihsiz bir açıklamaydı ama ne yazık ki kendi inisiyatifiyle yapmış olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Sayın Sağlık Bakanı'nın bu konudaki gerçek düşüncelerinin bu olduğunu da düşünmüyorum. Kendisi gerçekten aslında pozitif bir insan. Hani söylemleri, kişisel yaklaşımları pozitif bir insan ama şöyle bir şey var. Ben geçen gün sosyal medya hesabımda bunu yazdım. Dedim ki varlık fonu için küçük, SMA hastaları için büyük bir adımdır bu. 75 milyon lirayı SMA hastalarına devredelim. Bu ilaçların alımında bunu kullanalım. Gerçekten varlık fonu içerisinde bu kadar büyük şirketler var. 75 milyon lirayla su alamazlar içine. Varlık fonunun. Ama SMA hastaları buradan kurtuluyor. 75 milyon lira ayrıca devlet büyüklerimizin oturduğu konutların yaklaşık 7 günlük masrafı.
Kaldı ki
ların değil,
sayın, sayın Sağlık Bakanımız, ben de kendisine aslında saygı duyuyorum. Sağlık Bakanımızın tıbbın içinde birisi olduğunu düşünüyorum. Yani politik manipülasyonlardan uzak, bilimsel tıbbın icabı olan bilimsel düşünceye vakıf olduğuna inanmak istiyorum, inanıyorum. Bu hastalarla alakalı, SMA hastalarıyla alakalı, eğer dışarıdan firmaların bulduğu ilaçlar gerçekten tedavi amaçlı değil de soygun amaçlıysa, bunu zaten Sağlık Bakanlığı'nın denetleme imkanı var.
Tabii o ilacı sokmasın ülkeye.
Sokmasın ülkeye dediğiniz gibi. Ama halbuki yurt dışında tedavi sonuçlarının alındığı ve bilimsel makalelerde yer bulan, klinik çalışmalarla ispatlanmış, SMA'ya daha iyi gelen tedavi yöntemlerinden bahsediliyor. İlaçlardan bahsediliyor, droglardan bahsediliyor.
Tabii bu bütçeyi aktarırsınız, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde kullanılır, bu kadar basit.
Gayet tabii, şey yani, gayet tabii. Evet.
Önemli olan şey zaten... Bir yine hükümet taraftarı olan, isim vermeyeyim, birisi bu kampanyayı kötülemiş biliyorsunuz.
Evet.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener'in işte milletvekillerimizin koyduğu 75 milyon lira aktarılsın diye.
Evet.
Bir bütün tweetleri alt alta yazmış. Bir de şöyle bir laf kullanmış. Demiş ki hangi düğmeye basınca oluyor bu aktarma işi diye.
Hı.
Ben de altına şöyle yazdım. Vicdan düğmesi varsa ona basacaksınız.
Çok güzel.
Yani burada çok ihtiyaç güzel olan şey vicdan düğmesi.
Çok
eğer
güzel
ona basarsanız bu işler yürür. SMA hastalarının annesi babasının yerine koyması lazım insanların bunu yazması için.
Evet.
İnsan oradaki empati yapmak gerekiyor. O empati yapamadığımız sürece bu hastalarımız göz ardında yok olup gidiyorlar.
Evet.
Aileler kapkaranlık bir ortama kalıyor. Düşünsenize çocuklarımız nezle oluyor, grip oluyor. Onda bile neler çekiyoruz, gece gündüz uyumadan başında bekliyoruz küçük çocuklarımızın.
Evet.
SMA hastalığı gözünüzün önünde eriyen çocuklar var ve
tabii
bu 75 milyon liranın hala konusu yapılıyor. Bu kadar büyük bir devletin, bu kadar büyük bütçeye sahip olan bir devletin zaten bu 75 milyon lirayı konuşmaması lazım bile. Esam hastalarına bakıyor olması lazım zaten.
Tabii tabii.
Yani bu 75 milyon lira kampanyayı veya işte kendi aralarında hasta sahiplerinin, anne babalarının düzenlediği işte oradan 10 lira, 5 lira, 100 lira destek alarak bu milyonlarca parayı toplamaya çalıştıkları kampanyaların peşinde koşmaması lazım. Evet. Bu kadar büyük bütçelerle biz o 100 araçlık konvoylarla cuma namazına gidiyorsak bunların konuşulmuyor olması lazım.
Aynen. Yani. Zaten SMA hastalarında tip 1 dediğimiz yeni doğandan itibaren büyük risk başlıyor. O gruptakilerin sayısal olarak şeyi de rakamı da 3000 civarında Türkiye'de. Dolayısıyla bu 3000 kişi için 75 milyon rakam gerçekten tedavide çok başarı elde edecek. Çünkü ölüm oranlarının en yüksek olduğu dönem o dönem. Yeni doğandan sonraki dönem. İlerleyen yaşlarda o kadar şey olmuyor. Risk daha düşük oluyor. O bakımdan yani bu para büyük bir para değil demin dediğiniz gibi.
Tahsin abi zaten son bir araç alımı yaşanmıştı. 12 tane Maybach biliyorsunuz. Onun rakamı zaten bu dediğimiz rakamların çok üstünde.
Değil mi?
Yani evet. Bunlar koskoca Türkiye Devleti için konuşulacak rakamlar değil.
Değil.
Gerçekten
değil.
Bu kampanyanın yapılmasına, bu yazıların yazılmasına bile gerek yok.
Evet.
Bu iş çat diye çözülmesi gereken bir
tabii,
iş.
Tabii tabii.
Yani onun dışında yani üzerinde konuşulacak bir gündem mi değiştirmek için yapılıyor bu bilmiyorum ama.
Gelirken hani haberlere baktım internette. İzmir'de bir kadın belediye başkanımız, AK Partili bir belediye başkanı. Bu kampanyanın Türkiye'yi dünyaya karşı karalama, kötüleme kampanyası olduğunu söylüyor. Adını unuttum. Kirazlı ilçesi mi var İzmir'in? Kirazlı sanıyorum. Oranın belediye başkanı yani böyle bir şey söylüyor. Ben de mesela bu kampanyaya katıldım. Hem retweetledim hem de ayrıca yazdım hem Face'de hem Twitter'da. Dolayısıyla bunu hemen böyle bir komplo teorisiyle itham etmek, hemen hain ilan etmek filan bu dönemin ruhu zaten böyle bir şey.
Evet, tabii de alışkanlık o. Şu an en kolay yöntemle böyle çözülüyor zaten.
Evet, evet. Çok kötü.
Her türlü konuyu böyle çözüyoruz Hasan abi.
Evet.
Ama bugün ben sana öyle bir şey diyecek bir şeyler söylemedin yani. Ağır konuşmadın. O yüzden ben hani abi terörist misin bilmem ne, hain misin diye sormadım dikkat edersen.
O zaman istersen Boğaziçi Rektörü meselesine gelelim. Şimdi orada bana diyebilirsin böyle bir şey.
Şimdi ben Boğaziçi baştan söyleyeyim abi sen gereken yerde kullan.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yeni atandı biliyorsunuz. Tabii öğrencilerin büyük tepkisi var. Kayyum rektör istemiyoruz diye eylem yapıyorlar. Ben buna çok saygı duyuyorum bu eyleme. Neden? Çünkü bir üniversitenin rektörü bırakın sadece üniversite senatosunun seçmesiyle öğrenci temsilcilerinin katılımıyla dahi seçilmelidir. Yani üniversite rektörü biz bugün artık kamu idaresini veya kurum idaresini tepeden inmeci tek merkezden tek kişinin yaptığı yönettiği bir anlayış olarak kabul etmiyoruz. Dünya bunu kabul etmiyor. Artık paydaş katılımına dayanan yeni ve ideal bir yönetim sisteminden bahsediyoruz. Yönetim ahlakından bahsediyoruz aslında. Bu ne demektir? Üniversite rektörünün kim olacağına üniversite öğrencilerinin de katılması icap eder.
Abi beklentini yine yüksek gördüm ben bugün senin ya. Yani şu ortamda böyle bir şey nasıl istersin ya?
Yani çok mu hadsiz davrandım?
Abi rica ederim bak bunu Şubat, Mart, Nisan gibi iste lütfen. Hani böyle yılın başında alışkın değilim yani bu kadar demokrasi istemeye. Zamanla alışmam lazım.
Evet maalesef.
Bugün aslında Tahsin abi daha Covid falan konuşacaktık.
Süremiz var mı?
Süremiz kalmadı. Aslında bir 5 dakikamız var.
5 dakika.
Ama sen buraya yani Boğaziçi Üniversitesi konusuna devam etmek istiyorsan kusura bakma ben biraz dinleyicilerimizi şeye çekeyim istedim biraz daha böyle gülebilecekleri bir pozisyona çekeyim istedim ama bir şey ekleyebilir miyim?
Lütfen.
Hazır
lütfen.
Herkesin yüzünü hafif gülümsetmişken bununla ilgili bir tweet okudum ben. Rektörün ismini hatırlamıyorum da rektöre diyor ki işte diyor şu kişi diyor tüm diyor şeylerini eğitimlerini diyor AKP'nin diyor muhtelif diyor kadrolarını da tamamladıktan sonra rektör olarak atandı diyor.
Evet bizzat parti içinde de çalışmış bir takım yerlerde görev yapmış aktif AK Partili olarak görevler yapmış yani anlamak çok zor bu benim adamım benim mensubum benim gibi düşünen benim gibi davranış gösteren davranış kalıpları bana uyan insanlar tarzındaki politikanın çok ilkel bir politika olduğunu
sonra niye aşı üretemiyoruz niye bilim adamımız yok
düşünüyorum değil mi evet yani, evet
ondan sonra niye bunu yapamıyoruz
niye tabii
yani
tabii.
Biz bu gidişte daha çok aşı üretecek yerleri kapatırız yani
evet
öyle görünüyor çünkü mesela şimdi bizim konsolosluklarla da biliyorsunuz büyükelçilerimizle de ilgili eş dost akraba genelinde
evet
şimdi bu dönem uluslararası biliyorsunuz bütün diyalogların çok iyi yürütülmesi gereken bir dönem. Ama isimlere baktığımızda işte eski milletvekili.
Evet.
İşte teyzemin kızı falan. Yani
tabii tabii durum... çok kötü örnekler var. Benim çok yakından tanık olduğum örnekler vardı. Burada isim vererek insanları rencide etmek istemem ama yani böyle akıl almaz bir şekilde büyükelçi olarak atanmış bazı isimler var. Ağzım açık kalmıştı duyduğumda. Evet, sadece dil biliyor olmak büyükelçi atanmak için yeterli olabilir mi?
Abi aynı şeyi ben de düşünüyorum. Mesela ben mimarım biliyorsunuz.
Evet. Ama ben Almanca ve İngilizceniz çok iyi.
Var iki.
Sizi büyükelçi yapabiliriz.
Çok büyük olmaz. Benden çok büyük bir elçi olmaz. Olur ama büyük elçi olmaz. Yani mütevazi küçük bir elçi olur. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ben mesela şimdi mesleğimden dolayı bakan olacak olsam. İmar ve Bayındırlık Bakanı olmam lazım.
Evet.
Ama benim şimdi inşaat şirketim yok. Beni yapmazlar bakan herhalde.
Yani olmaz.
Tabii. Yani bir şirketiniz olması gerekiyor.
Evet evet.
Yani öyle bir kriter de var.
Yani Sağlık Bakanı olmak için bile hastanenizin olması gerekiyor.
Ya da okulunuzun olması ya da turizm şirketinizin olması. Biliyorsunuz böyle şeyler var. Neyse diyecek bir şey yok. Zaten diploma da gerekmiyor birçok şey için biliyorsunuz.
Evet.
Yani olsa da basılıyor printer'dan falan. Hallediliyor. Sıkıntı yok.
Sosyal link.
Tahsin abi eklemek istediğiniz bir iki bir şey var mı? Yok tamam teşekkür ederim demeyeyim tabii ki. Buyurun lütfen.
Şimdi şöyle aslında dünya için başta söylemiştim ya bu Wall Street'i işgal et tarzındaki eylemlerin kısmında dünya için bazı yine karamsar şeylerim var, kanaatlerim var. Onlardan bahsetmek isterim. Biri iklim değişikliğinde faturanın daha da ağırlaşacağını düşünüyorum. Yani şu anda mesela Bursa'da işte kış yaşayamıyoruz. Türkiye'de kış yaşayamıyoruz. Ama dünyada da müthiş bir iklim değişikliği ve buzulların erimesi sürecini yaşıyoruz. Bu sürecin çok daha ağır faturalarının bizi beklediğini düşünüyorum. 2021'de çok daha ağır faturalar bizi bekliyor bu konuda. Evet, yani Türkiye tabii çölleşiyor maalesef. Ve baktığımız zaman haritaya baktığımızda da
o size son bahsettiğim geçen programda bahsetmiştim hatırlıyor musunuz?
Evet evet.
Fotoğrafı var uydu fotoğrafı diye ben evet. Onu şimdi getirdim size.
Evet işte. Evet gerçekten bu uydu fotoğrafı da keşke televizyon yayını yapsaymışız da seyircilerimize de bunu gösterme şansımız olsaydı.
Ben anlatayım abi.
Dinleyicilerimize benim. Evet. bütün Avrupa yeşilken Türkiye maalesef sadece Karadeniz kıyılarında biraz Ege'de yeşilliğimiz kalmış gibi gözüküyor.
Altın çıkarıyoruz abi oralardan.
Türkiye hızla çölleşiyor maalesef. Merhum Karaca biliyorsunuz çok mücadele etmişti bununla alakalı.
Şimdi bu fotoğrafta abi yeşil gördüğünüz yerler evet ufak çok bant şeklinde kalmış ama diğer yerlerin hepsi altın ruhsatı.
Ha değil mi?
Evet.
Evet.
Şimdi
evet,
evet. Programın sonuna geldik.
Bir de terörün nükleer silaha erişimi gibi bir riskle karşı karşıya dünya. Bu gelir dağılımındaki büyük uçurum terör eylemlerinin daha da şiddetlenerek, sertleşerek karşımıza çıkacağı endişesini taşıyorum. Hatta bu konuda birkaç gün önceydi ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ya NATO Genel Sekreteri karıştırıyor olabilirim. Terör örgütlerinin nükleer silaha erişmesine ulaşmasının artık çok mümkün olabileceği üzerinde çalışmamız gerekiyor diyor.
Genel Sekreter'in nükleer silah üreten fabrikası var mı abi?
Yok herhalde bilmiyorum ama.
Tamam hayır nasıl olmuş diye merak ettim de Genel Sekreter. Peki.
Evet peki. Bu arada nüfus artış hızının behemahal kontrol altına alınması gerekiyor. Bu tüm dünya için böyle. Yani Avrupa bu konuda çok mesafe almış vaziyette. Ama hani bizde var ya böyle 3 çocuk 5 çocuk yapın filan diye. Bu akıl almaz bir yanlış uyarıdır. Dünya nüfusu bu mevcut nüfusunu taşıyabilecek kapasitesi yok artık dünyanın. Sürdürülebilir verim eşiğini çoktan aşmış bulunuyoruz.
Bence de evet. Kesinlikle kaynaklarımız yeterli olmayacak ama bu sokağa çıkma yasakları bunda bir etken tabii ki. Bu da bir ayrıca üzerinde düşünmemiz gereken konu. Tahsin abi ben artık kapatayım yoksa birinin bana dur demesi lazım. Peki çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
yine
ediyorum.
Yine çok keyifli bir sohbet
benim
oldu yine.
Benim için de çok keyifli bir sohbetti.
Evet. Çok teşekkür ederim Tahsin abi. Bu arada ben dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sosyal Link ağına bağlı Ortak Payda podcast'ini dinlediniz. Bizi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Daha birçok podcast yayını üstünden de dinleyebilirsiniz. Tamamında şu anda yayınlanıyor ama bunlar en çok kullanılanlar olduğu için hatırlatmak istedim. Haftaya tekrar yepyeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Yalnız bu hafta, geçen hafta dinleyenlerden en az 50 tane daha fazla dinleyici bekliyorum. Şimdiden söyleyeyim, sayacağım. Gelmeyenleri önümüzdeki hafta programın başında uyaracağım.
Bence 50 az, 100'den fazla olur.
Ya ben kendi arkadaşlarımdan bahsettim. Tahsin abi. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Evet, her zaman söylediğim gibi düşünceleriniz pozitif, hayatınız pozitif, görüşleriniz pozitif, korona testleriniz negatif olsun. Görüşmek üzere.
Sosyal Link podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.